Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir çınar altında sizlerle beraberiz. Programı açmadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlar adına hepinizi hürmetle, sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, gözlük bugün bütün dünyada milyonlarca insanın hizmetindedir. Fakat nedense hizmetinin ehemmiyetine rağmen tarihini de pek kimse merak etmez. İnsanın mühim bir noksanını gideren gözlüklerin nasıl bulunduğunu ve nasıl geliştiğini sizlere bir nebze aktarmak istiyoruz. Rivayet ederler ki Roma İmparatoru Neron meşhur Roma'yı yaktığı ithamıyla karşı karşıya bulunan zulmüyle meşhur Neron, gladyatör mücadelelerini ve bu mücadelelerin galibini iyice görebilmek için gözlerine kuvvet vermeye çabalardı. Hatta üstü bombeli şekilde kesilmiş zümrütleri gözünün önüne getirdiği zaman daha iyi görebiliyordu. Miyop muydu? Muhtemelen, ama onu o zaman kim bilebilirdi ki? O devirlerden önce de sonra da görme kudreti bozuk olanlar bu şifasız derde boyun eğmekten başka bir şey yapamazlardı. Halbuki asırlardan beri cam vardı ve üzerinde hayli de çalışılmıştı. Eskiler pertavsızı büyüteci biliyorlardı. Kuzey Irak'ta Ninova'da ve İtalya'da Pompei'de harabelerde pertavsızlar bulundu. İçleri su dolu cam globlar veya kristal toplardan yapılıyordu. Fakat görme hususunda camdan bir netice alabilmek için 13. asrın meşhur fizikçilerinin çalışmalarını beklemek icap ediyordu. Gözlüğü kim buldu? Gözlüğü bulan şahıs kim? Bunun üzerinde bir ittifak yok. İtalya'da Floransa Katedrali'nde bir mezar var. Mezarın üzerinde de şöyle bir kayıt bulunuyor. Salvino degli Armati, ölümü 1307, gözlüğün kaşifi, gözlüğü bulan kimse. İtalyanlar bu zatla övünüyorlar. Fakat bu bir hatadır diyenler çok. Bunlara göre gözlüğü bulan kimse meşhur İngiliz rahip Roger Bacon'dır. Gerçekten bu Bacon fizik araştırmaları içinde camları etüt eden yegane adam budur. Bacon bir gün çalışmaktan yorulmuş, gözlerini rahat ettirmek için hemen hemen düz olan pertavsızlardan birinin yardımından faydalanmayı denemiş. Ve bunun üzerine de her göz için birer hafif pertavsız kullanılabileceğini düşünmüş. Bu hadisi 1280 yıllarında cereyan ediyor. Gerçi bu hususta sağlam bir kayıt yok ama 1299 tarihli bir el yazmasında yeni keşfedilen bu camlar diye bir ifade geçiyor, gözlükten bahsediliyor. Fakat gözlüğe esas babası diyebileceğimiz şahıs İslam dünyasında yaşamış olan bir bilim adamıdır değerli dinleyiciler. Cabir bin Heysem, ki Avrupalılarda Al-Hazem adıyla bu bilgini tanıyorlar ve onun mercekler hususundaki çalışmalarını biliyorlar. Esas mercekler üzerinde çalışmış büyük bir bilim adamıdır. Bunun çalışmaları Mağrip ve Endülüs yoluyla Avrupa'ya intikal etmiş ve Avrupa bilim adamları bu çalışmaları geliştirerek gözlük haline getirmişlerdir. Gözlük pek çabuk yayılmıştır değerli dinleyiciler. Tabii o zaman, ilk zamanlarki gözlükler basit büyütücü camlardı. Bu Floransa'da mezarı olan İtalyan Salvino degli Armati'nin de gözlüğü tekamül ettirenlerin başlıcalarından biri olduğu söylenebilir. Yani bulan değil de tekamül ettirenlerdendir. Tabii büyük bir ihtiyaç olduğu için gözlüğe hızla Avrupa'nın her köşesinde yayılmıştır. İlk zamanlarda gözlük için bayağı cam, adi cam kullanılıyordu. Sonradan kristalden istifade edilmeye başlandı. O zamanlar gözlük fiyatları çok pahalı olduğu için ve henüz burunların üzerinde de iyice durmayıp yerlere düşerek kırıldıklarından gözlük kullananlar çok mahdut kimselerdi ve çok da sinirlenirlerdi. Hem çok para verdikleri için hem de ikide bir de kırıldığı için. Matbaanın da gözlükle çok sıkı bir alakası var değerli dinleyiciler. Matbaanın keşfi okuyanların sayısıyla beraber gözleri hasta olanların adedini de fazlalaştırmıştır. Mamafi gözlük keşfedilince gözleri sağlam olanlar bile moda olduğu için gözlük takmaya başlamışlardı. Gözlük hem bir ziynet hem de bir ilim irfan nişanesi addediliyordu. Ve hatta o kadar ki Doktor Pangloss adında birisi ve onun gibi düşünen büyük bir ekseriyet burun gözlük içindir demeye kadar varmışlardı. Değerli dinleyiciler, gözlük camlarının ilk tekamülü 17. asırda bir İspanyol Dacha de Valdes'in eseridir. 16. asırda da gözlük çerçevelerinin şekli ve burun üzerinde durabilmesi bakımından bazı yenilikler yapılmıştı ve kulaklara iliştirilen tipler o arada bulunmuştu. İlk gözlükler o kadar ağırdı ki sanki gözlükçü elinden değil de demircinin elinden çıkmışa benzerdi. Kordonlu gözlükler de o sıralarda kullanılıyordu. Fransız edebi Rabelais'in gözlüklerini başlarındaki örtüye, başlıklarına iliştirmiş keşişleri tasvir eden bir yazısı vardır. İspanya'da da bir zamanlar gözlüğü şapkalara iliştirirlerdi. Hatta bir muharrir bu şekil kullanım için latife yollu bir izah yapmış. Şöyle demiş: bu usul sadece prensler içindir. Zira onlar hiç kimseye şapka çıkarmaz demiştir. Gün geçtikçe değerli dinleyiciler, gözlüklerin cam ve çerçevelerinde kullanılan madde de tekamül ediyor. Zarif, narin ve hafif maddelere doğru gidiliyordu. Gittikçe incelen çerçeveler görüşü daha serbest, daha rahat kılıyordu. Artık balina kemiği, bakır, demir, gümüş ve altın ve 18. asırdan itibaren de bağ kenarlı, yani kaplumbağa derisinden kenarlı gözlükler yapılıyordu. 18. asırda gözlük modası, gözlük taşıma modası hala berdevamdı. Gözlükler şekillerine ve yapılarına göre manalar almıştı. Tetebbu gözlükleri, tesir ve nüfuz temin eden iri gözlükler, zenginlik alameti sayılan gösterişli gözlükler vardı. Tabii bu modada ifrata vardırıldığından garip tezahürler arz ediyordu. Gözlük, karanlık olanı aydınlık gösteren bir vasıta sayılıyordu o zamanlar. Bu itibarla gözlük taşıyanlar kendilerini sanki ilim ve irfanları deliline sahip addediyorlardı gözlük takınca. Ressamlar tablolarında hakikate sadık olup olmamaya hiç dikkat etmezler. Resimlerinde hürmet göstermek istedikleri şahısların yüzlerine hemen birer gözlük kondururlardı. Bugün Avrupa müzelerinde bunu teyit eden çok sayıda tablo vardır. İşlerinde bir Azizi, Saint Jerome'yi veya Geronimo'yu çölde yarı çıplak halde fakat gözlüklü tasvir eden bir mübalağalı bir tablo dahi var. Hatta bu ressamların çoğu da mesela Jacob van Heemsberg, efendim Dürer, Granach, Titian, Rubens, Van Dyck gibi hepsi sanat tarihinin meşhurlarındandır bu mübalağayı yapanlar. Değerli dinleyiciler, 1720 yılında gözlükçülere gözlük mütehassısı unvanı verilmişti. O zamanların en meşhuru Tomie'ydi. Onda birçok çeşit vardı. Bu arada Tomie'nin bugünkü güneş gözlüklerinin ilk örneklerini yaptığını da zikretmek lazım. Bunların çoğu muhtelif kuvvette yeşil renkli idi. Bakışı gizlediği gibi gözleri de dinlendirdiği için meşhur Fransız ihtilalci Robespierre bunlardan kullanırdı. Bir köylünün samanı yeşil ot zannettirmek için beygirine bu gözlüklerden taktığını da o devrin garip vakaları arasında zikrederler. 18. asrın rağbetli gözlüğü olarak ortadan katlanabilen çeşitler yayılmıştı değerli dinleyiciler. Fransa'da ihtilalden hemen sonra direktuar zamanında saplı gözlükler, böyle bir taraftan tutulan saplı gözlükler çok revaçtaydı. Gözlük yıldan yıla hem gelişiyor hem de güzelleşiyordu değerli dinleyiciler. Fransa İmparatoru Napolyon miyop idi. 1812 yılında mütehassıs Lerebur'a gözlük yaptırmıştı ki zerafeti meşhurdur bu gözlüklerin. Fransa'da 2. İmparatorluk devrinin garip bir gözlük çeşidi de gömleklerin kol kısımlarında yapılan hususi bir cebe konulanlarıydı. Velhasıl belki gözlük bazılarınca basit bir zinet vasıtası sayılıyordu ama şüphesiz ki beşeriyetin mühim bir kısmınca da son derece istifadeli bir vasıta, hatta bir deva idi. İşte gözlüğün bilebildiğimiz tarihi de budur değerli dinleyiciler. Thank you. Değerli dinleyiciler, eskiden serpuş dediğimiz başlıklar, ser baş demek, puş örten, baş örtenler, her millete ve her zamana göre değişmiştir. Biz size bu programda ecdadımızın kullandıkları başlıklardan bahsedeceğiz. Ve serpuş kelimesi münhasıran erkeklerin baş giyimlerine alem olduğundan, yani kadınların başlarını örttükleri şeylere serpuş denilmediği için erkek başlıklar hakkında, serpuşlar hakkında bir nebze bilgi vermek istiyoruz. Orta Asya'da ecdadımızın başlıkları umumiyetle deriden ve postan olurdu. Bununla beraber üzerine bez sarılmış keçe külah da giydikleri vakiydi. Osmanlı Türklerine gelince bunların baş giyimleri, değerli dinleyiciler, Tanzimat fermanına kadar, Tanzimat devrine kadar muhtelif devirlere ve sınıflara göre çok değişik şekiller almıştır. Burada Tanzimat'tan kastımız Tanzimat fermanı ilan edildi 1839 değil, Tanzimat devrinin başladığı kabul edilen Sultan II. Mahmud devridir. Bu devirde fes kabul edilmiştir ve mühim bir değişiklik olmuştur erkek serpuşlarında. Cumhuriyet devrinde ise 1926 yılında fes giymek yasak edilerek yerini frenk usulü şapka almıştır. Değerli dinleyiciler, Tanzimat devrine kadar kullanılan başlıklar, serpuşlar adeta birer resmi alametti. Herkes sınıfına, mevkiine göre birer başlık giyerdi. Hususiyle Yeniçerilerin, yani hassa ordusunun başlık şekilleri, serpuş şekilleri nizamnamelerle tespit edilmişti. Hatta bunların biçimleri resmi ve adi günlere mahsus olmak üzere de değişirdi. Memurların ve esnafın da baş giyimleri bir nizama tabiydi. Hiç kimse başka bir sınıfın ve başka bir mevkiin başlığını giyemezdi. Osmanlı serpuşlarını mütalaa ederken bir taraftan serpuşları, başlıkları ve bunlardan bir kısmına sarılan sarıkları ayrı ayrı, bir taraftan da bu serpuşları, sarıkları bir arada gözden geçirmek icap eder. Osmanlı başlıkları biçimlerine ve yapıldıkları maddelere göre ya külahtır, ya kavuktur, ya takkedir, ya kalpaktır, ya festir. Bazılarının börk, sikke, üsküv, kallavi ve tacı başlık şekilleri arasında gösteriyorlar ama onlar müstakil birer başlık şekli değil. Bizim saydığımız külah, kavuk, takke, kalpak, fes bunlardan birine giriyorlar. İsterseniz bu serpuş şekilleri hakkında size bir nebze bilgi vermeye çalışalım. Öncelikle külahtan bahsedelim. Külah umumiyetle keçeden yapılmıştır. Yüksekçe ve tepesi sivri konik bir başlıktır değerli dinleyiciler. Külahın birçok çeşitleri vardır. Sarıklı, sarıksız giyilenleri vardır. Börk denilen bir çeşit yüksek keçe külahtır. Bu da sultan börkü, bey börkü, yeniçeri börkü gibi çeşitlere ayrılır. Yeniçeri börkleri beyaz çuhadan veya beyaz keçeden yapılırdı. Alt tarafı sırma şeritle işlenirdi. Ön tarafına sarı tenekeden bir kaşıklık eklenirdi. Bu kaşıklığa birer kaşık sokulurdu. Zabitlere, yani subaylara mahsus olan börklere üsküf veya üsküv denirdi. Bazı yeniçeri zabitleri de alt tarafı sırmalı şerit ve üst tarafı rütbelerine göre biçim ve sayısı değişen bir sorguç ile süslü bir çeşit külah giyerlerdi. Bir de kalensüve vardır. Kalensüve tepesi tamamıyla sivri ve dip kenarı işlemeli külahtır. Mevlevi külahı veya sikke denilen serpuş iyice yüksektir. Tepesi yuvarlakçadır. Mevleviler sikkeyi çıplak giyerler. Şeyhleri ise diplerini hafif bir sarık, yani destar fahçası sararak giyerlerdi. Bir de zerrin külah var. Zerrin külah, zırhlı askerlerin giydiği madeni miğferlere verilen attır. Bir de pek hafif keçeden veya çuhadan ve az yüksek yapılıp da geceleri istirahat halinde giyilen külahlar vardır. Bunlara da gecelik külahı denirdi. Şimdi gelelim kavuklara. Erkek serpuşlarının birinci çeşidi külah. İkinci çeşidi kavuk. Umumiyetle içi pamukla doldurulmuş, şişkince, yüksek veya yüksekçe serpuşlara, başlıklara verilen attı kavuk. Mutlaka sarıklı olurdu. Hatta dal kavuk, yani çıplak kavuk, mevkii olmadığı için mevkinin alameti sarığı bulunmayan ve işsizliklerini ötekine berikine tabasbusta telafiye çalışan kimselere alem olmuştur. Dal kavuk denir böyle adamlara. Yani kavuğunda sarık yok. İşi ona buna yaltaklanmak. Kavuklar da çeşit çeşitli değerli dinleyiciler. Vezirlerin giydikleri yüksek, piramit şeklinde ve ağır kavuğa kalaat, kalavi veya kallavi denirdi. Bu kelime nereden geliyor? Bu kavuğu taşımak için gerçekten güçlü bir kelle lazımdır. Onun için kellevi sözünden geliyor diyenler var. Veya kale gibi heybeti dolayısıyla kalaviden, kale gibiden gelmiş olması da muhtemel. Kallavi fincanlar vardır malum. O şekilde yapılmıştır. Böyle hafif burgu şeklinde yüksek. Kallavi fincan. Kallavi kavuk yarım endazeden fazladır. Yani 30 santimetreden fazladır. Üstüne gayet ince Hint tülbenti sarılırdı. Ve cephesinin sağından soluna 4 parmak kadar kalınlıkta sırma harç ile süslenirdi. Kallavi umumiyetle değerli dinleyiciler vezirler tarafından kullanılır. Başkaları kallavi giymezlerdi. Hatta hikayesi bile vardır. Vaktiyle Rauf Paşa Sultan II. Mahmut zamanında Yeniçerilere arkasını verip de padişah üzerinde hakimiyet kuran bir Halet Efendi vardı. Bu Halet Efendi Yeniçerilerin arzusu üzerine Rauf Paşa'nın öldürülmesini istemişti padişahtan. Padişah da bir bahane söyleyeyim demiş. İstemiyor Rauf Paşa'nın öldürüldüğünü. Ben o başa kıyamam. Kallavi çok güzel yakışıyor demiş. Yani Rauf Paşa çok güzelmiş. Kallavi de çok yakışıyormuş. O zaman kallavi giyiyorlar. Gel zaman git zaman Sultan Mecid zamanında Rauf Paşa yaşlanmış tabii. Artık kallavi de yok. Kendisinden bir şey istemişler. Olmayacak bir şey. O zaman vezir Rauf Paşa da temkinli demiş ki vallahi beni demiş şimdi kallavi de kurtaramaz. Bu dediğinizi yapamam. Yani vaktiyle benim başımı kallavi kurtarmıştı. Şimdi kallavi yok. Bu da bir tabir olmuştur. Şimdi kallavi yok. Bir de Selimi kavuk vardır değerli dinleyiciler. Yavuz Sultan Selim'in ihdas ettiği bir kavuktur. Bir endaze boyundadır. Yani 60 santimetre boyundadır. Üzerine beyaz tülbent sarılırdı Selimi'nin. Üstü daha genişti. Kallavi'ye göre. Kallavi'nin altı geniş, üzeri dardı. Selimi'nin de altı tam başa göre üstü yukarıya doğru geniş olurdu. Efendim buna Selimi kavuk denirdi. Bir de mücevveze kavuk vardır. Veya tepeli kavuk. Aşağıdan yukarıya doğru o da genişler. Selimi gibi. Fakat bunun birbirine paralel ve amudi dikey dilimleri vardır. Bunlara terk denir. Tepesi yuvarlaktır. Kırmızıdır ve tepesinde tek düğmeli bir kavuk vardır. Kavuk başka renktir, tepesi kırmızıdır. Bunu da Kanuni Sultan Süleyman devrinde vezirler giymişlerdir. Herkes mücevveze taşıyamaz. Selimi'den farkı, Selimi daha sadedir. Mücevveze daha ihtişamlıdır. Bir de örf denilen kavuk vardır. Örf kavuk, ulemanın ve kadıların giydikleri, büyük bir ip yumağı gibi sarıklı kavuğun adıdır. Hocaların giydikleri ve örfünkine benzemekle beraber sarık bezi daha geniş ve sarılışı daha intizamsız olan da vardır. Buna Horasani kavuk denir. Eski mezar taşlarında bu tür kavuklara çok rastlanır. Örf kavuk, yüz yuvarlak efendim bir kavuktur. Tepesinde sarığı yüz yuvarlak, tepesinden kavuğun ucu böyle yukarıya doğru çıkar. Horasani ise bunun dağınık halidir. Bir de katip sınıfının ve bir kısım asker ağaların dış ağalarının giydiği üçte bir endaze yükseklikte, yani 20 santim yükseklikte silindir biçimli ve birbirine muvazi paralel ince çubuklar olan kavuklar vardır. Bu kavuğa katibi denir. Bunlar da mezar taşlarında çok görülür ve ekseriya lale devri ve ondan sonraki devirlerde 18. asırda giyilmiştir. Daha önce bu tür kavuğa pek rastlanmıyor. Bu katibi kavuğun bir başka çeşidi de kalafattır. Bir kısmı daha az yüksekçe olan katibiye, bir kısmı da daha fazla takkiye benzeyen dış tarafı terkli böyle çizgili kavuğa da taç adı verilirdi. Taçın terksiz olanı ve kalafata benzeyeni kubbeli kalafat taç, kılıç demiri biçimli olarak aşağıdan yukarıya doğru sivrileşen dibi işlemelisi de seyfi taç adını alırdı. Peki taçları kim giyerdi? Şeyhler ve tarikat dervişleri. Tarikatlerine göre bu taşlar değişir. Bektaşi tacı, Kadiri tacı, Halveti tacı diye. Bu sayılan belli başlı kavuklardan başka, sınıflara göre ayrılan az çok değişik başka kavuklar da vardı değerli dinleyiciler. Mesela paşaların kullarının, yani paşaların kapı halkının, hizmetkarlarının giydiği paşalı kavuğu, mollaların giydiği molla kavuğu gibi kavuklar da vardır. İstirahat zamanlarında efendim başa giyilen pamuklu ve hafif kavuğa da ışkırlak kavuk adı verilirdi. Fatih'in resimlerinden hatırlanacağı gibi geniş ve rastgele sarılmış sarıklı kavuklara perişan destarlı kavuk denirdi. Bir de torlaki veya simidi destarlı kavuk vardır. O da bir ismi de hasekidir. O da yine Fatih Sultan Mehmet devri ulemasının giydiği bir kavuk şeklidir. Kavuğun altına giyilen külah yukarıya doğru sivridir. Sarık ise yuvarlak simit şeklindedir ve muntazam sarılmıştır. Başka efendim arakiye vardır mesela, arakiye. O da dar bir kavuk, etrafına sarık düz bir şekilde sarılmış, türban gibi, türbana benzer. Buna arakiye, düz sarık adı verilirdi. Evet, şimdi geldik takkeye. Takke tam kafayı örtecek kadar küçük ve kafanın şekline intibak eden, umumiyetle başın terini almak üzere başka bir başlığın altına giyilen ince bezden düz veya kenarı ince oyalı hafif bir başlık çeşidiydi. Aslı, bu kelimenin aslı takiyedir. Takiye, tak kubbe demektir. Takiye, kubbe gibi, kubbe şeklinde manasınadır. Bazı takke çeşitlerinin doğrudan doğruya tek başlık olarak kullanıldığı vakidir. Nitekim böyle başlıklara, serpuşlara arakiye adı verilirdi. İtalyanca beretta, böyle arkası sarkık gemici takkesinden gelen baratayı da bostancılar ve hasekiler giyerlerdi. Takke daha sonra namaz başlığı veya ev kıyafeti olarak gerek fesin gelmesinden gerekse şapka inkılabından sonra da bir müddet yaşamıştır. Evet, şimdi serpuş çeşitlerinden bir tanesi de kalpak. Deriden, postan veya bunları taklit ederek çuha veya kadifeden yapılan düz başlıklara kalpak denirdi. Kalpağa sarık sarılmaz. Kalpak, Osmanlı İmparatorluğu camiasına dahil milletlere, giyenlerin sınıfına ve yapıldıkları maddeye göre Tatar kalpağı, Çerkez kalpağı, Ermeni kalpağı ve Bulgar kalpağı diye isimler alırdı. Veya süvari kalpağı, lağımcı kalpağı diye isim alırdı. Veya post, samur, kadife, kara, astragan kalpak gibi isimler alırdı. Daha ziyade Osmanlı İmparatorluğundaki Müslüman veya gayrimüslim ekaliyetlerin giydiği, daha ziyade Kafkasyalıların ve bazı Balkanların giydiği bir serpuş çeşididir. Fes'in gelişinden sonra da giyilmeye devam edilmiş. Şapka inkılabından sonra da bir müddet yine mevzi olarak kullanılmıştır. Evet, şimdi gelelim Fes'e. Belki Osmanlı Devleti'nde az bir zaman giyilmiştir ama tarih olarak yakınlığı itibariyle hayatımızda daha çok yer bırakmıştır. Ve eskiden kalma resimlerin pek çoğunda insanlar Feslidir. Fes adını ilk yapıldığı Fas şehrinden alıyor, Mağrip. Osmanlı Devleti'nin son başlığıdır. Umumiyette kırmızı olurdu Fes. Beyazı da vardı ki buna Boşnak Fes'i denirdi. Bir de iç Fes'i vardı, takke gibi asıl Fes'in altına giyilirdi. Bir de saya Fes vardı. Tepesi bir tarafa eğik yüksek bir Fes'ti. Morallar asabalı Fes adı verilen yüksek bir Fes giyerlerdi. Buna benzer. Sultan II. Mahmut zamanında basık bir kavuk şeklindeydi Fes. Sultan Mecid devrinde de ağzı karar ve kısası giyilerek, Sultan Aziz devrinde ağzı geniş ve kısa, nihayet Sultan II. Abdülhamit zamanından şapka kanunundan evvelki zamanlara yetişenlerin bildiği ağzıyla tepesinin kuturları birbirinden az farklı kısa silindir biçimini almıştır. Demek ki Fes de giyildiği kısa bir zaman zarfındaki 100 yıllık bir devredir. Bu devirde çok çeşitli biçimler almıştır. Bir de sarıktan bahsedelim. Sarık, Arapçası amame veya imame veya ammame, Farsçası da destar. Bu da tabii tıpkı başlıklar gibi, serpuşlar gibi herkesin sınıfına, mevkiine göre değişirdi. Sarık sarmak eskiden beri Müslümanların alameti olduğu için Osmanlı Devleti'nde de halkın ve resmi görevlerin başlıklarında mutlaka sarık bulunurdu. Bu da herkesin mevkiine göre, sınıfına göre değişirdi. Hatta bazı kavuklar üzerine sarılan sarıkların adını, bazı sarıklar da üstüne sarıldıkları kavuğun adını alırlardı. Bazı sarıkları sarmak adeta bir sanattı değerli dinleyiciler. Ve bu sanatta geçinen destarbent, sarık bağlayan diye tanınmış esnaf vardı. Sarıklar sarılış biçimlerine, ilk olarak saranların adına veya sınıfına göre düz veya silme, perişan, dardağan, burma, örf, Hüseyini, Lamelif, Horasani, efendim Celali, Simidi veya Torlaki de deniyor buna. Kafesi veya kafesli, paşayı, katibi, puşi veya puşu. Puş, örten demek, puşi, örtmekle alakalı. Yusufi, zaimi, silahşori gibi çok çeşitli adlar alırdı. Örf denilen sarık, ilk olarak Sultan 1. Murat tarafından sarılmış, daha sonra, daha önce size bahsettiğimiz gibi, ulema ve kadılara geçmiştir. Evet değerli dinleyiciler, biraz yeri gelmişken Fes'ten bahsedelim. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra değerli dinleyiciler, bu ocağa ait bütün hatıraların yok edilmesine çalışıldı. Kışlalar yıktırıldı, bunlara ait mezar taşları kaldırıldı. Bu sıralarda Kaptanı Derya Hüsrev Paşa Akdeniz seferinden dönmüştü. ve Tunus'tan tedarik ettiği fesleri kalyoncu neferlerine giydirmiş ve onları selamlık resmine, cuma selamlığına çıkarmıştı. Bu kırmızı serpuşlar Sultan II. Mahmud'un hoşuna gitti. Ve bundan sonra Yeniçeri başlığı olan kavuk yerine, Yeniçeri'yi hatırlatan başlık olan kavuk yerine fes giyilmesini irade etti. Serpuş inkılabı orduyla başladı ve kıtaların ihtiyacını karşılamak üzere ilk elde Tunus valisine, Tunus Beylerbeyisine 50 bin fes ısmarlandı. O zaman Tunus bizdeydi. Diğer taraftan da İstanbul'da fes imal edilmesi için çareler arandı ve bir feshane nezareti kuruldu. Bunun başına bu gibi işlerde mahareti olan İzmirli Katipzade Mustafa Efendi getirildi. Fesler süslü veya süssüz oluşları bakımından muhtelif şekillerde kullanılmaya başlanılmıştı. Bazı merasimlerde rütbe sahipleri murassa fes giyerlerdi. Murassa yani mücevherlerle işlemeli. Bazen de sade fes kullanırlardı. Sultan Mahmud'un merasimlerde giydiği fes, 5 parmak miktar mahalli serapa murassa ve sorgusuz idi. 1828 yılında bir nizamname çıkarıldı. Devlet ricalinin ve ulemanın ve rütbe sahiplerinin ne şekilde fesler giyecekleri tespit edildi. Bu nizamnameye göre değerli dinleyiciler, Hırka-i Şerif ziyaretlerinde, bayram, mevlid ve huzura kabul merasimlerinde, sadrazamlar başlarına kenarları sırma işlemeli fes giyeceklerdi. Şeyhülislamların başlarında ammame sarık bulunurdu. Saadattan iseler yeşil, yani Hazreti Peygamber soyundan iseler yeşil, değil iseler beyaz tülbent sararlardı. Ulema da rütbelerine göre yeşil veya beyaz tülbent kullanırlardı. Sadaret kaymakamları, yani bugünkü başbakanlık müsteşarları, sırma işlemeli fes giymeye mezun idiler, izinliydiler. Kaptan paşayla diğer vezirler adi fes giyerlerdi. Rütbelerinin alameti elbiselerinde ve at takımlarında bulunurdu. Bu inkılap sıralarında İstanbul'da bulunan iki Sırp vekili de başlarına şal sarıyorlar ve uzun entari giyiyorlardı. Daha evvel bunlardan Miloş'a harmani ile fes giyme imtiyazı verilmişti. Bunların harmani ve kenarları ipek şeritli fes giymeleri hususu padişaha arz olunmuştu. Diğer taraftan o yıllarda devlet hizmetinde bulunan ve yabancıların giyecekleri feslerde bazı alametlerle Müslümanlardan ayrılmaları emrolunmuştu. Bunların işaretleri muhtelifti. 1842 senesinde kumpanya sarraflarının fes alametleri hakkında bir irade çıkarıldı. Tunus'tan, Avrupa'dan getirtilen fesler yerine feshanede imal edilenler rağbet görmeye başladı. Bunlar Sultan Mahmud zamanında yeni cami avlusunda açılan miri dükkanda, yani devlete ait dükkanda satılıyordu. Feslerin büyükleri 60, ortaları 53, aşağısı 45 kuruş fiyatla satılığa çıkarılmıştı. Fesler murassa ve sade olmaktan başka püsküllerinin cins ve şekilleriyle de birbirinden ayrılırdı. İlk zamanlar bazı vezirler feslerinde sırma püskül kullanmışlardı. Yine bu devirlerde püsküller umumiyette bükülmemiş ipekten ve mavi renkteydi. Fesin tepesinden etrafına yayılmış bulunuyordu. Bu püsküllerin yarım okka, hatta daha fazla gelenleri bile vardı. Püskül sonradan siyah oldu ve bükülerek kullanılmaya başlandı. Siyah püsküller sadece yan taraftan yahut arkadan sallandırılmaya başlandı. Siviller püsküllerini fesin hizasına kadar uzatırlar, askerler biraz daha kısa tutarlardı. Eski feslerdeki bazı püsküllerinde muntazam fasılalarla fesin kenarına indirilmiş 6'şar tane olarak kullanıldığı görülüyor. Böyle örülmüş 6 tane püskül. İlk zamanlar püsküller bükülmemiş ipekten yapılırdı. Rüzgardan, yağmurdan vesaire şeylerden çabuk bozulurdu. Bu yüzden püsküllerin sık sık taranması icap ederdi. O vakitler şimdiki kundura boyacıları gibi sokaklarda, çarşı ve pazarlarda püskülleri tarayalım diye bağırarak dolaşan Yahudi çocuklarına rastlanırdı. Bazı tarihçiler fesin püskülünün süs olarak kullanıldığını kaydediyorlar. Sultan Hamit'in halinden sonra hususi hekim olan Doktor Atıf Hüseyin Bey'e avcılıktan bahsetmiş. Fes ve püskül hakkında da şunları söylemiş Sultan Hamit. Fesi biz faslılardan aldık. Lügatta manası da fastan alındığını gösterir. Eskiden büyük ipek püskül koymalarının sebebi enseyi kılıç darbelerinden muhafaza içindir demiş. Zamanla bu ipek püsküller yerine örme püsküller kullanılmaya başlanmıştır. Ve bu püsküller bir vakitler fesin üstüne konulan madeni ferahilere geçirilmiştir. Tunus fesleri üzerine ferahi yerine gene bir zamanlar ay damga denilen kağıt süs olarak vurulurdu. Bu süslü fesleri de ekmekçiler, yağlıkçılar, yorgancı ustaları gibi esnaf kodamanları giyerlerdi. Daha sonraları tepesi çiçekli feslere de rastlandı. Erkeğin serpuşu olarak kabul edilen fes bir zamanlar kadınlar arasında da moda haline geldi. Sultan Mahmut ve Sultan Mecid zamanında saray ve şehir kadınları başlarına kıymetli taşlarla, pullarla işlenmiş yahut sadece yemeni dolanmış fesler giymeye başladılar. Fesler zamanla bozulurdu, kalıbı ütülemek üzere kalıplar kullanılırdı. Sıcak ve madeni kalıplar evvela İzmir'de kullanılmıştır. Sonra İstanbul'a Todori namında bir Rum tarafından getirilmişti. Kalıplar 0 numaradan 16 numaraya kadar olurdu. Fesler şekillerine göre Mecidiye, Aziziye, Hamidiye, Zuhaf, 0 numara, Fino, Darbeyoğlu, Efendi biçimi, İzmir biçimi, Şılık gibi isimler alırdı. Feslere aldıkları vaziyetlere göre de isim verilirdi. Mesela ıslanıp da bozulanlara limon kabuğu denirdi. Hazır kalıba çekilmişlere saksı dibi denirdi. Yassı ve başa tamamen geçmiş olana tablakar denirdi. Yani tablakar yemek getirenler, böyle başlarının üzerinde yemek götürenlere denen isim. Bir de hafiye yani istihbarat memurlarının feslerine nar çiçeği fesi denirdi. Fes türlü şekillerde giyilirdi değerli dinleyiciler. Bazıları iğri, kaş üstüne kadar iyikti. Bazıları yan, bazıları arkaya, bazıları da doğru vaziyette giyilirdi. Bu giyişlerden sahibinin efendiliğine, babayaniliğine yahut külhan beyliğine hükmedilirdi. Şapka kanununa takaddüm eden günlerde feslerde yeni modalar görülmeye başlanmıştı. Bazı kimseler püskülsüz fes giyiyorlardı. Şılık fesler, işleri hasırlı feslerde moda olmuştu. Cumhuriyetten evvel resmi yerlerde, büyüklerin önünde başın açık olması ayıptı. Talebeler mekteplerde feslerle, dershanelerde feslerle otururlardı. Fesin son zamanlarında bazı genç hocalar dershanelerde başların açılmasına müsaade ederlerdi ki bu müsaade okullarda ekseriya bir hadise olurdu. Bir zamanlar en güzel fesler Avusturya'da üretilmeye başlanmıştı. 1908 yılında Avusturya Bosna Hersek'i ilhak edince Avusturya mallarına boykot yapıldı. O zaman sadece İstanbul veya Tunus mamulü fes veya deri, kumaş, kalpak hatta Arnavut külahı, boşnak külahı dahi giyildi. 1926 yılında çıkarılan şapka kanunuyla fes giymek yasaklandı. Fes, din adamlarının, Müslüman din adamlarının ibadet kıyafetlerinde, o da etrafında beyaz tülbent sarılı olmak üzere hayatiyetini devam ettirdi. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.